Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Hepinizi Erkam Radyo'dan enişten dileklerimizle selamlıyorum. Ekonomiden Hayata programımızda Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte ekonominin öne çıkan meselelerini değerlendirmeye çalışacağız. Bu arada Ramazan'a da geçen hafta girmiş bulunuyoruz. Hepinizin, kıymetli dinleyicilerimizin Ramazan'ın hayırlı, mübarek olmasını, Yüce Allah'tan hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın hocam, biz geçen haftalar tabii seçim süreci bitti. 7 Haziran'da seçimler gerçekleşti. Sonuçları gördük. Fakat programımızda biz bir değerlendirmede bulunmadık. Onun için bugün aslında bu sonuçları bir değerlendirelim diye düşünüyorum. Hı hı. Ama buna geçmeden önce de bugün haberlerde gördüğüm bir konu var. Onu gündeme getirmek istiyorum izninizle. Burada Türkiye'de gazlı içeceklerin tüketiminde bir artış var. Yıllar içerisinde değişiyor. Özellikle geçen yıldan da bu yıla da bir artış olmuş. Ya buradan baktığımızda Türkiye'de gazlı içeceklerin tüketildiğini görebiliriz. Hatta tam aksi yönde, örneğin bizim geleneksel bir içeceğimiz olarak da görülebilir. Ayran tüketiminde bu 5 yıl içerisinde de %20'lik bir düşüş olmuş. Yani gazlı içeceklere rağbet artarken bunun karşılığında örneğin geleneksel bir içecek olan ayran gibi içeceklerde ise düşüş var. Bunu nasıl değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum.
Çok doğal diye düşünüyorum. Evet. Zira insanoğlunun ya da hepimizin gündelik hayatında karşılaşmış olduğumuz tüketim maddeleri şöyle listelenecek olmuşsa, örneğin televizyonlarda, radyolarda ya da yazılı basında gazlı içecek reklamlarının son derece revaçta olduğunu görürüz. Evet. İnsanlar onları üretiyorlar ve pazarlama ihtiyacıyla insanoğlunun gündemine sokuyorlar. Şimdi ayran gibi doğal olarak diyelim, insanoğlunun çok rahatlıkla elde edebileceği içecek maddelerinin pazarlanması ve bunların üzerinden bir gelir elde edilmesi kolay bir iş değil. Zira herkes evinde yoğurdu ayranı çevirip, evet, rahatlıkla içebilir durumda. İşte bu tür ürünlerin sağlıklı olmalarına rağmen belki insanoğlunun gündemine sokulamaması, düşürülememesi çok belki anormal bir şekilde insanın fabrikasyon ürünlerle buluşma sürecini tetikliyor. Evet. Elbette piyasanın genişlemesi, insanların emeklerinin bir fiyatla, bir bedelle karşılık bulması, bir karlılık olarak geriye dönmesi çok güzel bir şey. Yani içecek sektörünün bu bağlamda büyümesi güzel bir şey ama bunun sadece fabrikasyon üretime bağlı olarak büyümesi, insanın doğal yolla kendisinin elde edebileceği ürünler alanından ziyade, işte gazlı içecek dediğimiz ancak fabrikasyon ortamlarında üretilen ürünler piyasasında büyümesi çok da sağlıklı olmayan bir insan ve ekonomi ilişkisinde olduğumuzu gösteriyor. Evet. Bir de ikinci bir boyut da bizim geleneksel olanla buluşmamızda da mesafelerin gittikçe büyüdüğü gibi bir izlenim doğdu bende. Bilmiyorum doğru yanlış. Biraz bu konuyu da dinleyicilerimizin yaklaşımına bırakalım derim.
Yaklaşımına bırakmak lazım. Evet hocam. Sayın hocam, seçimlerle ilgili de konuşacak olursak, şimdi 7 Haziran seçimleri gerçekleşti. Sonuçlara baktık, tek başına İktidar şansı yok herhangi bir partinin. Dolayısıyla koalisyon olması gerekiyor. Koalisyon araçları da şu an aslında gayri resmi olarak başladı. Resmi olarak görevlendirme olduğu zaman Cumhurbaşkanımız tarafından resmi süreçte başlayacaktır. Sonuç itibariyle ülkemizi görünüş o ki ya bir koalisyon bekliyor veyahut da koalisyon olmazsa erken seçim gibi bir başka yeni bir seçim süreci bekliyor. Bu tablonun, ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani bu belirsizlik, ortaya çıkan bu belirsizlik durumunun, bu tablonun ekonomi üzerinde ne tür sonuçları olabilir? Yani beklenen etkileri en azından nedir?
Şimdi bu konu hakikatte işte geçtiğimiz ayın 7'sinden itibaren ortaya çıkan manzarada tartışıldığını ifade edebiliriz. Evet. Birçok mahfilde, ortamda, evet, bu konu gündeme taşındı. Yani siyaset ve ekonomi ilişkisi detaylı olarak ele alındı denilebilir. Ancak ben bir başka boyutta konunun tekrar gündem oluşturması gerektiği kanaatindeyim. Ele alınan başlıklar genel olarak Koalisyon bizim büyümemizi etkiler mi?
Evet.
Enflasyonu etkiler mi örneğin? Bunun kişiye tekabül eden boyutu ne olur? Düzeyindeydi.
Evet.
Ortaya çıktı ki, araştırmalar gösterdi ki, koalisyon dönemlerinde de aslında iktisadi büyüme tek partili iktidara göre zayıflamakla beraber, yavaşlamakla beraber öyle çok da büyük bir risk oluşturmadığı, geçmiş dönemlerde en azından bunun böyle olduğu ifade edildi. Rakamlar bunun böyle olduğunu gösterdi. İşte tek partili örneğin hükümetlerde ortalama %4,5 büyürken, değil mi?
Evet.
Koalisyonlu hükümetlerde %4 civarında büyüme olduğu gibi ifadeler oldu. Bence bundan öte esas şeye bakmak gerekiyor. Evet, iktisadi büyüme belki genel bir planlama dahilinde insanlar davrandıklarından çok da sekteye uğramayabilir. Ama daha önemlisi bence orada aynı büyüme trendinde dahi sosyal grupların, o sınıfların ya da diyelim ya da üretimi gerçekleştiren faktörlerin hangi birinin ne kadar pay aldığı noktasında esas problem ortaya çıkıyor ya da. Geçmiş dönemde de böyle oldu bu.
Evet.
Otoritenin zayıfladığı, üst otoritenin denetleme gücünün kaybolduğuna dair ortaya çıkan inanç, üretim sürecinde kimin ne kadar yer alması gerektiğini ya da elde edilen ürünün ya da değerin paylaşımında kimin ne kadar pay alacağına dair öngörülerin ya da beklentilerin aşıldığını düşünüyorum.
Evet.
Kimin gücü daha fazla çıkarsa, kim daha o anlamda belirleyici olabiliyor ise, o ya üretim sürecinde diğeri aleyhine ya da paylaşım sürecinde yine diğeri aleyhine, kendi lehine bir pay elde etme çabasına giriyor.
Evet.
Zira biliyor ki yukarıda otorite her süreci ekonominin gereklerine göre takip edemeyebilir, edemeyecektir. Yukarıda çünkü farklı beklentiler, farklı öncelikler devreye girmiştir. Böyle bildiği için de var olan kaçamakları çok daha cesurca kullanma yoluna gidiyor. Bu esas bence problem oluşturmaya kapağı aralıyor. Örneğin diyelim ki üretim sürecinde işe alım noktasında bazı suistimalleri deneme cesareti bulan, işte siyasi o anlamda belirsizlikten ya da boşluktan kaynaklanan bir nedenle insan bunu çok rahatlıkla işçi aleyhine, çalıştırdığı personel aleyhine kullanabiliyor. Aynı şekilde de elde etmiş olduğu ürünün değerin paylaşımında daha az bir ücret, daha az bir değer aktarımını deneyebiliyor. Gelir dağılımını bozuyor dolayısıyla. Ya da üretimde maliyeti, katlanılan maliyetin kimin üzerine bineceği boyutunda daha altlarda, daha derinlerde problem ortaya çıkartıyor koalisyon hükümetleri. Şimdi birden fazla partinin var olduğu, evet, hükümet ortamlarında her partinin önceliği farklılaşabiliyor. Kimisi örneğin büyüme, kimisi işte gelir dağılımı ya da büyümede müttefik ya da ittifak ortaya çıkmışsa bile hangi boyutta, hangi alanda olacağına dair farklılıklar oluşabiliyor. İşte bu farklılıklar karşıdaki muhatap kitlelere yansıyor, etki oluşturuyor diye düşünüyorum. Benzer husus mesela enflasyon içinde geçerlidir. Yukarısının denetiminin zayıfladığına inanıldığı anda, hükümet beni denetlemez ya da bana göz yumar ya da herhalde öngörülen program bu çerçevede sağlanamaz, öyleyse ben kendi başımın çaresine bakmalıyım inancı insanlara girdiği zaman her fırsatı, her boşluğu değerlendirme melekesini ya da gelişmesini ortaya çıkartıyor.
Evet.
Fiyata yansıtabiliyorsa ürünü, olabildiğince yansıtmaya çalışıyor. Zira koalisyonun bir risk oluşturduğuna dair bir kanaat insanın içinde bir şekilde yerleşiyor. Peki bu bağlamlarda, daha derinlerde, temellerde koalisyon hükümetinin olumsuzluk oluşturacağını söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
Peki hocam, bu koalisyon iç yatırımlarda olsun, dış yatırımlarda olsun, yani yatırımlar üzerinde olumsuz bir etki oluşturur mu? Yoksa başta söylediğiniz gibi büyümede zaten çok büyük farklar gözükmediğini, geçmiş deneyimlerinde bunu ortaya koyduğunu ifade ettiniz. Yani yatırımlar üzerinde de aynı şekilde midir? Yani fazla farklılıklar.
Şimdi gerçeğe bakarsak, şimdi tabii öngörülen planlamalar dahilinde hükümet programları, örneğin diyeyim ki 10. kalkınma planı dahilinde gerçekleşmek zorunda.
Evet.
Ama diyelim ki 2015, 2016, 2017'ye ilişkin hükümet programları tek hükümet gündemi olarak şekillenmiş durumda.
Evet.
Orada atıyorum işte falan alandaki verimliliğin artırılması, filan alandaki ihracatın geliştirilmesi, falan alandaki işte nitelikli iş gücünün geliştirilmesi filan gibi başlıklar vardı. Bunlar tek hükümetin almış olduğu ya da tek partinin almış olduğu kararlar neticesinde şekillenmiş hususlardı. Evet. Ama şimdi ise ikinci, üçüncü parti devreye girdiğinde ister istemez bunların her biri ilgili bakanlıklar münasebetiyle, alt birimler münasebetiyle ya da kendi seçmenlerinin farklı beklentileri nedeniyle yeniden gündem oluşturacak.
Yani bu program yeniden bir değişiklik.
Yani ister istemez yatırımcı bu noktada acaba 2016'da hangi alanda destek verilecek ya da daha önce verilmiş olan destek o oranda mı ortaya çıkacak şeklinde istifhamlarla gündemi takip ediyor olacak. Bu da yatırımcı ister istemez etkileyecek. Nitekim şu an piyasaya bakıldığında yabancı yatırımcıların bile, ben sektörde bazı arkadaşlarla görüşmelerimiz oluyor, reel ekonomide var olan arkadaşların cevaplarından çıkarttığım bir sonuç. Sadece yerli değil, yabancı yatırımcı da o anlamda ortaya çıkacak olan hükümeti görmek istiyor. Bu da geçen her gün aslında aleyhte bir durum mı işaret ediyor. Öngörülmüş olan programların yürütülebilmesi için öncelikle otoritenin bir an önce sabitlenmesi ve bu otoritenin de o planlamalar dahiline teşekkülü ehemmiyet taşıyor gözüküyor.
Evet, yani yatırımcı o zaman duruma bakacak önce. Yani şayet güçlü, istikrarlı bir koalisyon hükümeti öngörüldüğünü düşünürse, yani olacağını düşünürse, ona göre yatırımlara belki yönelecek, devam edecek, en azından kararlarını gerçekleştirecek. Ama istikrar olmayacağını düşünürse muhtemelen vazgeçmek zorunda kalacak. Yatırımdan, yani yabancı yatırımcı için düşünürsek.
Ya inşallah o çıkmaz inşallah. Hani koalisyon öyle kurulacaktır. Beklentimiz o. Sonuçta evet, olmasa bile koalisyon erken bir seçimde erken yeni seçim bir cevap yürüyecektir. Türkiye bu konuda da işin hakikatine bakacak olursak çok ciddi bir tecrübe sahibi bir ülke.
Evet.
İşte o 70'li yıllardan itibaren o içine girilmiş olan o serüven, o süreç Türkiye'nin bu alanda ne kadar kötüye gidebileceğine dair bir yaşanmışlık bıraktı.
Tecrübe oluşturdu.
Tecrübe belki oluşturdu. Var olan partiler ya da seçmen de herhalde ülkenin hangi şartlarda nereye gideceğine dair bir öngörüye de sahip diye düşünüyoruz.
Muhtemelen. Dolayısıyla inşallah
o kadar endişe edecek bir durum da inşallah olmaz. Ümidimiz
i̇nşallah olumsuz bir tablo çıkmayacaktır diyoruz. Hocam biz tabii programlarımız içerisinde çoğu zaman konuları ele alırken, örneğin üretim, tüketim gibi konuları ele alırken, işte gelirin paylaşımı gibi konuları ele alırken bir farklı bakış açısı da oluşturmaya çalıştık. Yani doğrudan işte ekonominin öncelikleri belli. İktisadi, iktisat teorileri diyelim, en azından bize iktisatta öğretilen konular sürekli büyümeyi, büyüyerek refahın da arttırılmasını öngörüyor. Büyüme odaklı bir yapı ortaya çıkmış oluyor. Ama bu noktada örneğin insan ve dünya ilişkisi nasıl kurgulanmalı? Ya da buna İslami bir bakış açısı getirmek istersek, İslam'da veyahut da kendi kültürümüzde bu boyuta nasıl bakılıyor? İşte üretim, tüketim, harcama ilişkileri ne şekilde değerlendiriliyor? Bunu bu hafta ben gündeme alabiliriz diye düşünüyorum. Bu doğrultuda öncelikle örneğin İslam'ın dünya görüşü, burada insana ayırdığı yer, insanın insanla olan ilişkileri, işte insanın toplumla veyahut da insanın maddi dünyayla olan ilişkileri ne şekilde öngörülüyor? Bu konuda ne diyebiliriz? Ve bir de konuya geçmeden önce ben Bakara suresinden de şu ayeti de dikkatimi çekmişti. Hemen onu da hatırlatmak istiyorum. Şu anda bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerine. meallen tabii ki şu şekilde buyuruyor Rabbimiz. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Yani bu boyuttan bakarsak insana doğrudan biz sanki burada bir görevde yüklenmiş oluyor gibi. Yani insanın doğrudan halife olduğu yeryüzünde Allah-u Teala'nın halifesi olduğu da vurgulanmış oluyor. İşte bunları bu boyutta nasıl değerlendirebiliriz?
Tabii insanımızı belirleyen, gündelik davranışını tayin eden birden çok faktör var. Fakat bunların en başında doğrudan doğruya İslam'ın kendisi ve bu çerçevede İslam'ın hükümlerinin vaaz olunduğu temel iki kaynak olan biri Kur'an-ı Kerim, diğeri de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hem sözleri hem fiilleri geliyor. O detaya bakacak olursak, siz de ifade ettiniz, Kur'an-ı Kerim'deki bu Bakara suresinde geçen işte yeryüzünde bir halife yaratacağım ifadesi belki şöyle bir ayetle diyelim tamamlandığında insanoğlunun bu yeryüzündeki davranışının ya da duruşunun ne olması gerektiğine bir cevap teşkil eder diye düşünüyorum. Yine ayeti kerimede, bir başka ayette Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ifade var. Deniliyor ki, dünya hayatının hali ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hali gibidir ki, insanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle bütün zinet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine her türlü tasarrufa kadir olduklarını sandıkları bir sırada, geceleyin veya güpe gündüz ansızın ona emrimiz, afetimiz geliverir de, bunları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getiririz. İşte düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz, diyor Allah Celle Celaluhu. Evet. Aslında yeryüzünde insanoğlunun o halife oluş serüveninin hangi dayanağa, hangi güvene bağlı olduğunu ifade ediyor burada. Evet, diyor ki yeryüzünde bütün yeryüzü bitkileri ve hayvanlar, insanlar ve bitkiler yetişip birbirine karışmıştır. Ama diyor öyle bir hal geliverir ki bir anda sanki onlar geceleyin ya da güpe gündüz gelen bir afetle, bir felaketle yok olup gidiverirler.
Önemli. Yani insanoğlu baskını oluyor.
Her evet, şey bir kuraklık bir oluyor, sel baskını, kuraklık, deprem, oluyor, afet, yangın, bir sürü sebep
bir
var.
Sürü sebep,
evet. Bunlar peş peşe dikkate alındığında, yani insanoğlunun yeryüzünde halife oluşu, varlığı aslında adeta bir hiç hükmünde gibi. Evet, çok ciddi bir tezyinat imkanı var ama buna asla güvenilmemesi gerektiği ve esas hedefin bu olmaması gerektiğine dair işaret ifade ediyor ayet-i kerime diye düşünüyorum. Yine bununla bağlantılı bir başka ayet aklıma geldi. Onu da paylaşalım derim. Diyor ki ayet-i kerimede, bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs. Aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap ya da Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Hakikaten çok müthiş bir ayet.
Evet.
Yukarıda ifade edilen ayetlerle bunlar peş peşe sıralandığında, hani insanoğlunun yeryüzünde ne tür bir hayat yaşayacağına, nelere aldanacağına, nelere aldanmaması gerektiğine, asıl olanın ne olduğuna, ne olmadığına dair inanılmaz bir ifade var. Hepsi iç içe hatta. Yani bir tarafta diyor ki insanoğlu işte bir karşılıklı övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışı içinde olacaktır. Ancak bu öyle bir haldir ki, hani yeşermiş olan bir otun yağmur almadığında kuruyup sararıp yok olması gibi, dünya metağı da böyle yok olup gidecektir Aslı olan ise diyor ahirettir. İşte bütün bu anlattıklarımızı, işte haftalar boyunca ele almış olduğumuz mevzuları bu ayetler bağlamında tartışacak olursak belki şunu söylemek gerekir. Evet, insanoğlunun yeryüzünde halife oluşu, var olan işte ihtiyaçlarını karşılama önceliğinde ama belli başka bir hedefi dikkate alarak ortaya çıkmalıdır. Evet, üretmek gerekiyor, paylaşmak gerekiyor, tüketmek gerekiyor ama hangi sınırlarla, hangi hedef doğrultusunda? Hatta aklıma bir hikaye geldi. Dilerseniz o hikayeyi de paylaşalım seyircilerimizle. Evet. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevisinde nakletmiş olduğu ya da aktarmış olduğu bir hikayedir bu. Dönemin zamanında Mecnun Leyla'nın filanca bölgeye geldiğini duyar ya da duymuş. Hemen devesine atlamış ve Mecnun Leyla'nın köyüne gitmeye karar vermiş. Tam yola çıkmışlar ama Mecnun hava sıcak, uykusuz ve yorgun. Gayri iradi dalmış. O anda da deve, yavrusu olan deve diyelim, küçük yavrusu olan deve, yine gayri iradi aklına yavrusunu getirerek Mecnun'un gitmek istediği köyün aksine ayrılmış olduğu kendi yuvasına doğru yönelmiş. Zira küçük yavrusu var, emzirdiği yavrusu var ve ona gitmek istemiş. Mecnun uyandığında bir de ne görsün? Deve yine köyüne geri dönmüş. Köyüne doğru gitmekte. Hemen telaşla devenin yönünü tekrar Leyla'nın köyüne doğru çevirmiş. Deve de ona uyumuş, bir müddet daha devam etmişler. Ancak yolda Mecnun yine dalmış. O dalgınlıktan istifadeyle deve de tekrar eski yine köye doğru geri dönmüş. Yavrusuna doğru dönmüş. Mecnun uyandığında bir de ne görsün? Gene aynı hal devam etmiş. Bu gün boyu böyle bu şekilde Mecnun'un yönlendirmesi, devenin Mecnun'un dalmasıyla geriye dönüşü şeklinde defalarca tekerrür etmiş durmuş. Akşam olunca Mecnun bir de bakmış ki bir deve boyu, bir arpa boyu yol gidememiş. Ne demeye çalışıyorum? Aslında yeryüzünde varlığımız bir gaye, bir hedefe dönük. Allah bizi bu maddeyle, bu dünyayla bir hedef doğrultusunda buluşturdu. Bizim ideal hedefimiz ile, asli hedefimiz ile, o hedefi sağlamada bize araç olarak verilmiş olan maddi dünya varlığın elde edilmesi diyelim hedefi bazen iç içe geçiyor. Bazen karışıyor. Biri diğerinin önüne geçiyor.
Evet.
Bu da bizi zannımca ta eski nesillerden beri aslında devam eden bir husus bu. Bizi ideal noktada buluşturmakta frenliyor ya da önlüyor, engel oluyor diye düşünüyorum.
Evet hocam, bu insanın dünyayla olan ilişkisini değerlendirmeye başlamıştık. Özellikle bir iktisatçı olarak bu ilişkiyi nasıl okumamız gerekir? İslam'ın dünya görüşünü, insanın insanla, insanın toplumla ilişkilerini. Bu sizin verdiğiniz örnekten yola çıkarak ben şu ayeti de dikkatimi çekti. Onu da ifade etmek istiyorum. Örneğin Bakara suresinde yine 29. ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz. O yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. Yani ayet-i kerimede Allah-u Teala yeryüzünde olan her şeyin aslında insanın emrine verildiğini beyan etmiş oluyor. Yani bir iktisatçı olarak biz bunu nasıl değerlendireceğiz, nasıl algılayacağız, ne demek istiyor diyeceğiz burada.
İşte Rabbim, halife olarak yaratılmış olan insanın yeryüzündeki serüveni Allah'ın yine kendisine bahşetmiş olduğu imkanlar dahilinde ortaya çıkacak.
Evet.
Bu da yine ifade edildiği üzere salt sadece üzerine yaşamış olduğumuz muhitte değil, göğün 7 kat derinliğinde ortaya çıkacak olan bir serüven gözüküyor. Dün belki şuradaydık, bugün buradayız, yarın başka bir bölgedeyiz ya da başka bir imkandayız ama insanoğlunun yaşayacağı bütün kulluk bu tiyatro sahnesinde ortaya çıkacak demek. Burada tabii bu kulluğun bu sahnede yaşanabilmesi için olması gereken nedir belki? Hani iktisadi açıdan olması gereken nedir gündeme taşındığında? Elbette üretim boyutu birinci gündem olarak gündeme düşüyor. Birinci madde olarak önümüze düşüyor. Zira var olan bütün nimetler elde edilme ve tüketilme sürecinde bir meşgaleyi gerektiriyor, bir çabayı gerektiriyor. Yani şurada var olan bir üzümü bile koparmak gerekiyor. Ağza alıp çiğnemek gerekiyor. Ama bir başka bölgedeki bir üzümün burada tüketilebilmesi için onun taşınması gerekiyor. Ya da var olan işte haşeratın, başka hastalıkların karşısında o üzümün sağlıklı bir şekilde üretilmesi gerekiyor. Evet. Bunlar insanoğlunun aslında doğuştan ölümüne kadar devam eden bir çaba sürecini de gerektiriyor. Bu durumda iktisadi bir faaliyet olarak insanoğlunun önüne düşen her ne var ise aynı zamanda da birer kulluk yolu, kulluk vasıtası, kulluk sebebi. Ne kadar güzel.
Evet.
Yani bizim kendi ihtiyacımızı aslında karşılarken yapmış olduğumuz amel, sarf etmiş olduğumuz çaba aynı zamanda da kulluğumuzun bir yolu, bir aracıdır. O demek bu. Nitekim yine aklıma geldi. Biraz önceki ilk bölümde mevzu etmiştik de Mevlana'nın hikayelerinden şöyle bir hikaye var. Diyor ki Mevlana, bir tüccar vardı. Bu tüccarın da çok güzel bir papağanı vardı. Şen, şakrak, ötüp konuşan bir papağanı vardı. Onun neşesiydi bu. Dükkanına geldiğinde kafesinde gün boyu o papağanla konuşur. Gelen müşteriler ondan etkilenirler. İstifade ederlerdi diyor. Bir an bir gün geldi ki tüccar Hindistan'a gidecek oldu. İş icabı Hindistan'a gitmesi gerekti. Fakat ayrılırken de papağanına, ey papağanım ben Hindistan'a gideceğim. Senden ayrılmak çok zor, müşkil bir durum. Ama seni de memnun edecek bir cevapla gelmek istiyorum. Oralardan var mı bir dileğin, bir isteğin var mı diye sordu papağana. Papağan da dedi ki efendisine, ey sahibim, oralara gittiğinde benim oralarda hemcinsin olan başka papağanlar göreceksin. Oralarda çoktur onlar. Onlara benim selamımı söyle, halimi de arz et. Durumu onlara resmet dedi diyor. Bunun üzerine papağan sahibi tüccar bu vazifesini de üstlenerek gitti Hindistan'a. İş icabı dolaşırken bir yerde hakikaten papağanın dediği gibi ağaçlara konmuş başka papağanlar gördü. Birden kendi papağanının ona vasiyetini hatırladı ve dedi ki ey papağanlar, ben filanca memleketten geliyorum. Benim şurada beraber yaşadığım bir papağanım var. Sizin cinsinizden. Orada bir kafesin içinde yaşıyor. Gününü benimle geçiriyor. Müşterilerle geçiriyor. Size selamı var. Dedi diyor. Onun üzerine o papağanlar, o tüccarın papağanın haline vakıf olarak titrediler. Şaşkınlık içinde. Cevaplar verdiler. Hatta bir tanesi ağaçtan yere düşerek cansız hareketsiz bir şekilde kesilerek orada yattı diyor. Tüccar da o papağanın ölüşüne, düşüşüne inanılmaz bir şekilde üzüldü, feryatlar etti. Ama yapacak da bir şey yoktu diyor. Çaresiz bir şekilde işini bitirip memleketine geriye döndü. Ve eve geldiğinde papağanın başına giderek, ey papağanım, sana falan bölgedeki papağanların selamını getirdim. Ama orada başımdan şöyle de bir olay geçti. Onunla sana aktarayım diyerek papağanıyla o olayı paylaştı diyor. Dedi ki işte ben senin halini aktarınca, buradaki durumunu onlara resmedince, onlar bir şaşkınlık geçirdiler. Titrediler, hatta bir tanesi ağaçtan düştü ve öldü. Ben bunun sebebini anlayamadım. Ne demek istedi acaba? Deyince diyor Mevlana, o papağan da, tüccarın papağanı da kafesinin içinde bir feryat ederek, bir ah ederek diyor, düştü kafesin dibinde ve kaskatı kesildi diyor. Tüccar diyor, o yaşamış olduğu olayları şaşkınlığına mı üzülsün diyor, hani onun şaşkınlığıyla mı davransın diyor, yoksa papağanın yere düşüp ölmesiyle mi ilgilensin, şaşırdı kaldı diyor. Neden sonra kendine geldiğinde açtı kafesini ve papağanını aldı, okşadı, ağladı, sızladı, sonunda papağanını bir yere gömmeye karar verdi diyor. İşte bahçede uygun bir yer buldu, bir çukur kazdı, tam papağanını gömecek gibi eline almaya niyetlendiğinde papağan birden canlandı ve bir ağacın dalına konuverdi diyor. Tüccar tabii daha da bir şaşkın. Olayların üzerinde yeni bir şaşkınlık yaşıyor. Papağana seslendi diyor. Ey papağan, bu ne hal? Hani sen ölmüştün? Ne yaptın da, niye böyle yaptın da o ağaca çıktın? Deyince papağan cevaben dedi ki diyor, ey sahibim, sen hani oraya Hindistan'a gitmiştin de olayı anlatmıştın da papağanın bir tanesi yere düşmüştü ya. İşte o bana hal lisanıyla ne yapmam gerektiğini bana nasihat etmişti. Ben de oradan bir ders çıkardım. Demişti ki bana, seni oraya hapseden, kafesin içinde tutan, esarette tutan, seni tüccara mahkum eden güzelliğindir. O konuşma letafetin güzelliğindir. Sözün ve şakmandır. Eğer bunlardan kurtulursan merak etme, özgürleşeceksin demişti diyor. Hal lisanı bunu dönemeye çalışmıştı. Ben de buradan hareketle kendimi ölü yaptım. Sahip olduğum bütün hasretler kaybolduğu için de özgürleştim. Artık özgür bir kuşum diye cevap verdi diyor. Kıssadan hisse, evet. Tüccarın buradan çıkarttığı netice herhalde şu olmuş. Evet, ben nefis sahibi bir varlığım. Nefsimin peşinden koşarak, sürekli onu memnun etmeye çalışarak, aslında farkında olmadan sahip olmuş olduğum nimetlerin bana eziyet olarak dönmesine sebep oluyorum. Ruhumun nefisle bütünleşmiş olan insani vasfımın dünya nimetleri peşinde koşması sebebiyle adeta bir köle hükmündeyim. Evet. Sürekli olarak elde etme, çabalama, kazanma, harcama, tüketme sevdası beni insan olarak dünya kafesinde hapsetti. Ben bunun yoluna bakayım demiştir diye düşünüyoruz. Evet, Mevlana sözü buraya getiriyor. Şimdi diyoruz ki bu durumda, evet, insanoğlu yeryüzünde yaratılmıştır. Nimetler denizi içindedir. Bu deniz içinde, bu varlık içinde kendi nefsi ihtiyaçlarını, insan ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Ama bunun bir sınırı vardır. Zira insanoğlunu insan yapan sadece ve sadece bu sahip olmuş oldukları dünya varlıkları değil. Bunları elde etme çabası, bunları tüketme, harcama çabası insanı insan olmaktan çıkarıyor. Ve insanı dünyaya hapsediyor diyoruz. Evet, iktisadi boyut, üretim yönüyle çok önemli ama aynı zamanda o madde karşısında bir duruşu da gerektiriyor.
Evet.
Yani bir insan, yani Türkiye insanı diyelim en azından, modern dünyanın yeni insanı diyelim, sadece üretme, bütün üretim faktörlerini bir araya getirerek sınırsız bir şekilde üretme sürecini yaşarsa, bunun serüveninde olursa, İnsanlığını kaybedecektir, o vasfı kaybedecektir ve adeta kendi ürettiğinin ya da üretmek istediğinin esiri haline gelecektir. Nitekim de bu bugün gözükmekte. Hakikaten modern insan o anlamda kendi dünyasının üretmek istediği ürünün esiri olmuş durumunda.
Evet hocam, aslına bakarsanız iktisadın tanımında bile bu var gibi görüyoruz çünkü... İktisada genel olarak tanımlarken iktisatçılar ne diyor? Sınırsız ihtiyaçların kıt kaynaklarla karşılanması diyorlar. Dolayısıyla insanoğlu sürekli bir ihtiyaç üreten ve bu ihtiyaçlarını da her geçen gün yenileriyle değiştiren bir varlık olarak gözüküyor. Burada yine dikkatimi çeken bir haber vardı Sayın Hocam. İsterseniz onu da burada ifade edeyim şu tüketim alışkanlıklarıyla ve değişen sürekli artan ihtiyaçlarla ilgili. Gerçi burada bir başka konuyu da vurgulamak istiyorum ama onu sonrasında da değinebiliriz ama. Örneğin geçenlerde babalar günüydü. Bu kapitalizmde bu günlerde sürekli oluyor. Anneler günü, babalar günü, işte sevgililer günü, işte yılbaşı ve bunlar tabii her biri de tüketimin aracı olarak kullanılıyor. İşte burada yapılan bir anket, hatta Sabancı Toplum'un online alışveriş platformu Kiliksa yapmış bunu. Babalar günüyle ilgili ne alındı en çok babalara? İşte babalara alınan hediyelerin başında akıllı telefonlar geliyor. Arkasından işte telefonu neyi izliyor? Şurada bakarsak işte televizyon, tablet, bilgisayar, parfüm, saat gibi değişik ürünler izliyor. Başında ise akıllı telefonlar geliyor. Kadınların ve erkeklerin aldığı hediyeler de değişiyor. Örneğin kadınlar babalarına önce tabii akıllı telefon almışlar. Arkasından parfüm, televizyon, tablet ve bilgisayar ve kol saati gibi hediyeler almışlar. Erkekler ise akıllı telefon yine onlarda da birinci sırada. Arkasından otolastiği geliyor. Dikkat çekici bir şekilde. Yani kadınlarda parfüm ama erkeklerde otolastiği. Ve sonra üçüncü sırada parfüm, tablet, bilgisayar ve kol saati tercih edilmiş.
Evet.
Bu belki sizin söylediklerinizle de anlam ifade ediyor. Yani bir araya getirdiğinde.
Evet, evet. Tabii sevginin ifade edilmesinin birçok yolu var elbette. Evet. Ama öyle bir hale getirdik ki, yerde geldik ki diyelim. Var olan duygusal boyutlar bile, insan onun kendi içinde yaşadığı ya da çevresiyle yaşamış olduğu o duygusal alanlar bile tamamen maddi varlıkla çevrilir hale geldi.
Evet.
Adeta sevginin ifadesi ancak ve ancak maddi bir varlıkla olabilirmiş gibi bir kanaat aslında ortaya çıktı. Tabii bu yönüyle üzücü. Hadiye yönüyle belki üretilen malların satışı, ticaretin canlılığı, dinamizmi ayrı bir güzellik gibi gözüküyor ama insanoğlunun böylesi bir mahkumiyeti, bir mecburiyeti bir başka yönüyle de üzücü bir durum diye düşünüyorum.
Evet hocam. Aslına bakarsınız işte demin de vurgulamak istedim. İslam'da yani bizim inancımız da kişinin bu arzularını kabul ediyor. Yani bunu da ifade ediyor. Yani reddetmiyor belki ama bir takım sınırlar da getirmeye çalışıyor sanki. Tekim ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. İşte kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Yani insanın sahip olduğu arzular, işte bu iktisatta da biz tanımlıyoruz ya sınırsız ihtiyaç, arzularla alakalı bir şey. Yoksa ihtiyaç dediğimizde insanın temel ihtiyaçları belli nihayetinde. İşte beslenme, barınma ve giyinme gibi bu temel ihtiyaçları en basit düzeyde karşıladığı takdirde normal şartlarda ihtiyaçtan söz edemeyiz. Yani insan karnını doyuruyorsa, üzerini örtecek bir elbisesi varsa, işte soğuktan, sıcaktan korunacağı bir barınağı varsa, yani üzeri örtülü, etrafı kapalı bir barınağa sahipse, aslında ihtiyaç da bitiyor demektir. Evet. Ama birinci vazifeyle alakalı, yani yeryüzündeki halifelik ve dolayısıyla yeryüzünü imar etme, onu şekillendirme, geliştirme ile ilgili düşündüğümüzde şu arzular da insanı sanki teşvik ediyor gibi geliyor. Çünkü insanın bu arzuları olmasa, bu dünya malına olan bir takım bağlılığı olmasa, tabii onun sınırlarını da belirlemek, çizmek kaydıyla muhtemelen kimse de yeryüzünde bir şey yapmak istemeyecektir. Yani ilk insan nasıl yaşıyordu ise bizim bugün de aynen o şekilde yaşıyor olmamız beklenirdi.
Evet.
Ama bu arzular işte bir şeyler icat etmeye, yeni şeyler yapmaya da belki bizi sevk ediyor diye düşünüyorum.
Evet. Tabii bir yönüyle aslında böyle olması gerekiyor.
Evet.
Yani bizim vazifemiz yeryüzünün imar edilmesi o anlamda. İmar edilmesi ama birbirimizin kulluğunu kolaylaştıracak bir şekilde imar edilmesi. Yani salt sadece sınırsız, salt sadece hedefsiz, salt sadece nasıl diyelim nefse hoş gelen bir tüketim alanının üretilmesi değil.
Evet.
Birbirimizin kulluğunu temin edecek bir üretim.
Evet.
Derinliği, çeşidi, zenginliği gerekiyor. Mesela diyelim ki yeryüzünde en temel olan ihtiyaçların tamamının 7 milyar insan için üretilmesi ve bu 7 milyar insana ulaştırılması bir hedef.
Evet.
Fakat işte biraz önceki hikayelere geri dönersek, kendisini dünyaya esir kılmış, işte ayet-i kerimede okudunuz, Ali İmran suresinde ne demişti? İşte kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler.
Evet.
Bunlar insanoğluna süslü gösterilmiş. İnsanoğlu bunlar karşısında aciz aslında.
Evet.
Bunları elde etmeye, sahip olmaya dönük bir şey var. Aziziyeti var, bir zaafı var. Bu doğal olan bir şey bu. Ama demek isteniliyor ki hikayede de olduğu gibi bunlar her şeye rağmen bir sınır dahilinde olmalı. İşte imtihan olacağımız alan da bu zaten.
Evet.
Yani biz örneğin diyelim ki bir üretimi yaparken, bir şeyi elde ederken kimin için onu elde ediyoruz? Salt kendimiz için ise bu bizi azdırıcı bir sonuç olabilir. Nitekim şuna benziyor bu. Diyelim ki etrafını tuğla ile örmekte olan bir insan, eğer o tuğlaları öre öre üzerine bir çatı kurarsa, o çatına onun için bir koruyucu bir vasıf oluşturabilir.
Evet.
Yani etrafını o anlamda dikkate alarak bunu yaparsa, onun için o örmüş olduğu tuğlalara bir mahfaza haline gelebilir. Evet. Ama tuğlaları sadece ben sahip olayım, etrafımda hiçbir şekilde onları başkalarının ya da faydalanabileceği şekilde kullanmayayım diye örerse, hep üzerine yükselerek, ya da şöyle diyelim, tuğlaları üst üste koyduğunda kendi altında kalarak, kendisi yükselerek tuğla duvarı yükselecektir. Yani tuğlalar örüle örüle insan da hep onların üzerinde durarak yükselecektir. Bu da kendisini bir zaman sonra yeryüzüne inemez pozisyona düşürecektir. Ya da diğer insanlardan uzaklaştıracaktır. Ve o tuğlalar onun için bir koruyucu mahfaza da oluşturmayacaktır. Tam tersine güneşin ortasında casceballak bırakacaktır. Bunun gibi. Yani insanoğlu bu anlamda yeryüzünde bu nimetleri kullanırken de hangi hedefe gittiğini, o alet ve edevatın kendisini nereye götürdüğünü düşünmek zorunda. Bu çerçevede de hamdolsun bizim tarihimizde, yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri yanında Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la, diğer peygamberlerle hatta ortaya çıktığı üzere çok geniş bir miras ile buluşmuşuz. Sahabenin, tabi'in, tebevi tabi'inin ve sonraki nesillerin, bizim büyüklerimizin o anlamda bizim için inanılmaz bir örnekliği var. Belki şununla zamanımız ne kadar el verir bilmiyorum ama.
Evet hocam. Az kaldı ama isterseniz
bir örnekle isterseniz, evet, tamamlayalım. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, malumunuz, bir hasırın üzerinde yatıyorlar ve Hazreti, evet, Ömer geldiğinde, ya Resulallah, bu üzerinizde kalmış olan bu iz bizi üzdü. Kisralar, diğer krallar şu kadar varlık içinde yatarlarken siz bir peygamber olduğunuz halde bu durumdasınız. Bizi bu üzüyor. İzin verseniz de size bir şilte, bir uygun bir sergi ayarlasak dediklerinde Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği cevap hakikaten önemliydi. Ben yeryüzünde bir ağacın gölgesinde dinlenen bir yolcu gibiyim.
Yani.
Demişlerdi. Evet, bu kulluk bu dünyada, bu ortamda ortaya çıkacak. Bu kulluğu 7 kat göğün altında şu nimetler çerçevesinde yaşayacağız. İşte bu atlar, binitler, evler, barklar, araçlar, yük altınlar, gümüşler ortamında yaşayacağız. Ama nereye aktığımızı, nereye gittiğimizi de göz ardı etmeden inşallah.
Evet hocam, çok teşekkür ediyorum programımızda bu tür değerli bilgileri bize verdiğiniz için. Programımızın sonuna geldik ama programı kapatmadan önce ben Erkam Radyo dinleyicilerimize mail adresimizi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Birçok programda hatırlatmayı da unutuyoruz. Onun için ben bu programda hatırlatayım dedim. Mail adresimiz şu şekilde: ekonomidenhayata@erkamradyo.com. ekonomidenhayata@erkamradyo.com. Hayırlı akşamlar sevgili.
Hayırlı akşamlar efendim. Tekrar görüşmek üzere.